Ayrım 31, sayfa 231. Halit Fahri olaya sanat kaygısıyla bakıyor. Necip Fazıl'ın bir türlü taklit sathını delememek şeklinde ifade ettiği ve yokluk olarak nitelediği Tanzimat sonrası edebi tablo ile Halit Fahri'nin Fransız edebiyatına yeni bir aşı yaparak canlandıran Ronsard ve arkadaşlarıyla özdeş saymakla divan edebiyatındaki İran tesirini haklı bulması sonucu yakaladığı Fransız edebiyatı gibi değerli bir divan edebiyatı tablosu arasında sanat kaygısından hareket edilerek varılmış sonuçlar olmaları bakımından pek fark yoktur. Bir zamanların Fransız edebiyatının Yunaniliğe benzemesi ile divan edebiyatının İran edebiyatına benzemesi, onun taklidi olması nasıl aynı ise ve Fransızlar bu dönemi Fransız edebiyatının canlandığına, biraz daha büyüdüğüne yoruyorlar, bunu kendi edebiyatları için şeref kabul ediyorlarsa, divan edebiyatı da Türk edebiyatı içinde böyle bir canlılığın, yenilenişin en önemli örneğidir. Halit Fahri'nin sözlerinden bu anlaşılıyor. Divan edebiyatıyla ulaşılan böyle bir canlanış ve yenileniş, Ziya İlhan tarafından da gerekli bir davranış olarak değerlendiriliyor. Yazısının başlığını "Edebiyat Düşmanları" dipnot 27 şeklinde seçmekle sanat ve edebiyatı merkez alan bir bakış açısına göre değerlendirmeler yapacağını vaat ediyor. Dipnot 27. Ziya İlhan, Edebiyat Düşmanları, Görüşler Dergisi, Ocak 1938, N10, S1. Dante'nin Arap şairlerinin tesirinde kalarak meşhur ilahi komedyasını kaleme aldığını örnek veren Ziya İlhan, divan edebiyatının tesir altında kalışına şu gerekçeyi gösteriyor. Mermere ruh vererek yurdun her köşesini ölmez mimari abideleriyle süsleyen bir Fuzuli, bir Baki yetiştiren millet, elbette ki Söğüt nahiyesinde yerleşen 400 kişilik bir aşiretten meydana gelemezdi. Dipnot 28. AG S1. Ziya İlhan'a göre büyük abideler, büyük şairler ortaya koyabilmek için kendi ufuklarını aşmak, dışa açılmak, başkalarının imkanlarıyla birleşmek, başkalarından alınabilecekleri alıp verilebilecekleri vermek gerekmektedir. Buna taklit, tesir ne denirse densin önemli değil. Ama bunu anlamayan, eleştiren ancak edebiyat düşmanı olabilir. Sayfa 232. Kimisi için gerekli, kimisi için de edebiyatımızın adına büyük bir talihsizlik olan tesir, yalnızca İran edebiyatının taklidi değildir. İslamlaşmış olan Fars edebiyatının örnek alınması söz konusudur. Dipnot 29. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S115. Yusuf Ziya da özellikle bu konu üstünde durarak divan edebiyatının bir medeniyet eseri olduğunu belirtiyor. Dipnot 30. Nesefa Coşkun, Milli Bir Edebiyat Yaratabilir Miyiz? S73. Türkler öncelikle medeniyet olarak Arap ve Farslara hayran kalmışlardır. Bu medeniyet kuruluşu sırasında onun tabii bir sonucu olarak ümmet edebiyatı oluşmuştur. Dipnot 31. AG S73. Demek ki divan edebiyatındaki tesir bir toplumun kendi varoluşlarına hayranlığından değil, daha genel bir varoluşun İslam dininin mücadelesi sonucu ortaya çıkan bir medeniyete hayranlıktan kaynaklanmaktadır. Ali Nihat da İslami devrede İslamiyet'in ameli hayata kadar inen abidelerine bağlı bir ruhi istikrar vardır diyor. Dipnot 32. Doktor Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları serisi, Kitap 3, S25. Yani İslamiyet'in hayatın her cephesini kendi istikrarlı abideleriyle belirlediğini söylüyor. Edebiyatta bunun içinde yer almış olmalıdır. Ali Nihat bu cepheye açıklık getirmiyor. Ancak örnek almayla başlayan İslami Türk edebiyatı için İslami edebiyata gelince bu edebiyat İran edebiyatını örnek almıştır. Ancak bu iki millet hayati şartların doğurduğu ayrı dehalara sahip olduğu için Türk edebiyatı birinci planda onun hemen hemen bütün mazmunlarını, tekniğini aldığı halde ikinci planda yani onların işleniş tarzında tamamen ayrı bir yol tutmuşlardır. Dipnot 33, AG 25 biçiminde bir yaklaşım getiriyor. Sayfa 233. Ali Nihat, divan edebiyatından daha önce tekke edebiyatı biçiminde var olan ve giderek divan edebiyatı olarak kimlik kazanan İslami Türk edebiyatının İran edebiyatını gerek teknik gerek mazmun yoluyla örnek aldığını kabulleniyor. Ancak bunu özellikle örnek alma kavramıyla vermekle taklitçilik suçlamasını yapanlardan ayrılıyor. Çünkü örnek almak, bir sanatçının başlangıçta yaptığı, kendi kişiliğini bulana kadarki çalışmalarını anlatmak bakımından taklide göre daha avantajlıdır. O örnekten yola çıkılır ama giderek özgün bir yapıya kavuşulur. Ali Nihat, divan edebiyatı için aynı süreçten söz ediyor. Birinci planda onun bütün mazmun ve tekniği alınıyor, ikinci planda yani alınan bu varoluşların kullanımı ve işlenişinde onlardan bütünüyle ayrılınıyor. Bu tespit taklitçilik suçlamasını geçerli bulanlarca mümkün görülmüyor. Çünkü taklit eden bu yaptığını sürdürebilir. Gerçeğine ulaşamadığı için işin taklidinde kalabilir. Taklit etmek, sahtesini yapmak anlamına da geldiği için bu sahte ile kendini avutabilir. Selim Refik, Fuzuli'yi anlattığı bir yazısında, "Edebiyatımız Acem edebiyatının esir bir mukallidi değildir." Dipnot 34 biçimindeki belirlemesi için Ali Nihat'tan bir örnek veriyor. Ali Nihat bu tezinde Arap, Acem ve Türk şairleri tarafından kaleme alınan ve Leyla ve Mecnun mesnevilerini toplayarak ve metinlerini derin vükufiyle bizzat karşılaştırarak uzun ve isabetli bir karşılaştırma yapmış, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'unu her bakımdan Arap ve Acem ve diğer Türk şairlerinin Leyla ve Mecnun'larına üstün olduğu sonuç ve kanaatine varmıştı. Dipnot 35. Dipnot 34. Selim Refik, Fuzuli'ye dair. Çağlayan Dergisi, Nisan 1936, N4-S2. Dipnot 35, AG-S2. Sayfa 234. Divan edebiyatından bir şairin kendine özgülüğü konusunda Leyla ve Mecnun mesnevisi etrafındaki bu karşılaştırmalı araştırma, onun orijinalliğini, Fuzuli'nin de özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Fuzuli'deki bu özgünlük divan edebiyatı için genelleştirilebilir. Çünkü orijinal olmak öncelikle eserler için sonra da sanatçı için aranır. Böyle sanatçılarda bazı müşterek özelliklerinden ötürü edebi bir çevre oluştururlar. Selim Refik, divan edebiyatının ilk planda taklidi bir çizgide yer aldığı düşünülse bile genelde bu durumunu esir bir mukallit noktasında bırakmadığını, kendi orijinalitesini yakaladığını öne sürüyor. Bu düşüncesinde Ali Nihat'la birleşmesinin verdiği güvenle de onun bir çalışmasındaki tespitlerini kullanıyor. Ali Nihat'ın şeyhi konusunda da buna benzer bir görüşü vardır. Şeyhi denebilir ki Anadolu'da açılıp büyüyen divan edebiyatının ilk büyük sanatkarıdır. Kendinden evvel ve eserleri zayi olmayan şairlerle karşılaştırırsak, Şeyhi de gerek sanat ve gerek dil bakımından esaslı başkalıklar buluruz. Dipnot 36. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi'nin dili hakkında. Türkiyat Mecmuası C4-S49. Divan şairlerinin taklitçi değil, orijinal olduğunu Sabahattin Eyüboğlu da destekler. Orijinal şairlerin yetişmesine mani olmayan klişelere hücum etmenin manası nedir? Dipnot 37. Sabahattin Eyüboğlu. Yeni Türk Sanatları yahut Frank'ten Türk'e Dönüş. İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1-S36. O bunu sorarken, divan şairlerinin İran'dan beri sürüp gelen, taklit edildiği için bir türlü kırılıp atılamayan şekil ve mazmunları savunma değil, onları aşarak kendi orijinalitesini bulmuş sanatçıları gün yüzüne çıkarma tavrı göstermektedir. Nedim, klişelerden şikayet etmezken bize ne oluyor? Biz klişeleri kıran şairleri de dinledik. Maharet, klişeleri kırmakta değil, aşmaktadır. Dipnot 38. AG-S36. Sayfa 235. Burada taklitçiliğin ne olabileceği aydınlandıktan başka, bunun gerçekten bir eksiklik olup olamayacağı tartışılmış oluyor. Söz gelimi kopuz imzasıyla çıkan bir yazıda bu taklit olayının ele alınışı, kavramın gerçekliğinin araştırılması planında olmuştur. Türk klasiği, Arap ve Acem tekniği, mana ve ruhu ile başladığı halde, öylece taklit halde kalmayıp Türk ruhunda taaddül proseslerine uğramış, Türk klasiği, Arap ve Acem tekniği, mana ve ruhu ile başladığı halde, öylece taklit halde kalmayıp Türk ruhunda taaddül prosesüslerine uğramış, türlü temessül fiiline uymuştur. Dima potası 7 asır gibi uzun bir zamanda bunu öyle işlemiş, öyle bir hale koymuştur ki, Arap ve Acem'inkinden bambaşka yepyeni bir identite vücuda getirmiştir. O da Türk'ün ana malı, mirası olmuştur. Dipnot 39. Kopuz, Türk Şiiri ve Kopuz. Kopuz Dergisi, Nisan 1939, N1, S2. Divan Edebiyatı şiirinin 7 asır işlenerek Arap ve Acem şiirinden uzaklaşması, kendine özgü bir şiirin ortaya çıkması, onun artık taklitçi olamayacağını ortaya koymaktadır. Bu, bir divan edebiyatı övgüsü değil, bugün onu artık ihtiyarlamış, hatta ölmüş buluyoruz diyebilen bir yazıdır. Dipnot 40. AG S2. Ayrıca o, ilk planda taklitle başlayan, tekniğini aynen İran edebiyatından alan divan edebiyatının, ileriki yüzyıllarda aldığı yeni konumunun bütünüyle kendine özgü oluşunu ortaya koyması bakımından Ali Nihat, Selim Refik ve Eyüboğlu ile birleşiyor. Bir konuşmasında İran'ı taklit edişimizin çok tabii olduğunu söyleyen Halit Fahri, dipnot 41, milli edebiyat konulu bir başka konuşmasında divan edebiyatında Türk ruhunu aksettiren parçaların olduğunu ortaya koyuyor. Dipnot 2. Bu iki konuşma arasında kurulacak bağ, Halit Fahri ile Ali Nihat'ı birleştirmektedir. Dipnot 41. 25 nolu dipnot. Dipnot 42. Ne Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S-102. Sayfa 236. Sonuçta aynı kapıya çıkan Ahmet Cevat, tartışmaya bir başka noktadan yaklaşıyor. Onun merkez kavramı güzeldir. O, edebiyatın güzel olup olmadığına bakıyor. Kaside, gazel, şarkı şekillerini alan klasik şiirimiz, güzellikten mahrum değildir. Bütün bir milletin edebi zevkini besleyen ve hala en yeni şairlerin eserlerinde aynı edebi zevk duyulan ve tadılan bu edebiyatta, güzel numuneler son derece mebzuldür. Asırlarca milletin edebiyat müptelaları, bedi heyecanlarını hep bu eserlerin güzelliklerinde bulmuşlardır. Dipnot 43. Ahmet Cevat. Bizim Klasikler, Muhit Dergisi, Şubat 1931, N38, S2. Hemen her cümlesi güzel kavramından nasibini alan Ahmet Cevat, neredeyse tek ölçü olarak onu düşünüyor. Divan edebiyatının topluma yayılmasını, edebi heyecanlarının tümünün bu edebiyatça karşılanmasını ve hala o günlerde bile sanatçıların eserlerine yansıyışını hep onun bu güzel oluşuna bağlıyor. Taklitçilik suçlamasıyla ilgili asıl tavrı yazısının devamında geçen şu cümlede beliriyor. Bir edebiyat şeniyetsiz ve şahsiyetsiz olmakla çirkin olmaz. Dipnot 44. AG S2. Şeniyetsiz ve şahsiyetsiz kavramları gerçek olmama ve kişiliksizlik anlamındadır. Özellikle şahsiyetsiz kavramı divan edebiyatının Türk kökenli değil taklit bir edebiyat olması nedeniyle kullanılmıştır. Demek ki Ahmet Cevat bu suçlamaların gerçekliğini, yani gerçekten Türk kökenli bir edebiyat olmadığını kabul ediyor. Ama onun için önemli olan bu değil, güzel olmasıdır. Bu konuda kendini tatmin edici bir yapı bulabildiği için öbür suçlamaları dikkate almıyor. Ali Nihat'la buluştuğu nokta ise temelde bir taklidin varlığını kabullenişi yanında taklitçiliğini gölgede bırakan özellikler göstermesidir. Divan edebiyatının kendine özgülüğünü öne sürenler, taklit kavramını sanatın başlama noktasında geçerli olan örnek olma, sanatı ilk harekete geçirici güç, marjinal güç olarak anlamlandırıyorlar. Kavramı kullanıyorlar ama onu bir suç veya eksiklik gibi değil, sanatın gereği olarak düşünüyorlar. Sayfa 237. Türklerin divan edebiyatını oluştururken örnek aldıkları İran edebiyatı, İslamlaşmış, İslam dininin verileri doğrultusunda bir edebiyat sayılabilir. O sıralar Türkler de İslam dinini kabul etmiş, bütün toplum ve kültür yapılarını bu dinin belirlemesine açık tutmuşlardır. İran edebiyatını taklit, bu sürece girmek olarak alınabilir. Divan edebiyatı dünyası belirlenirken ortaya konan İslam'ın, hayatın her alanını kendi inanç ve umdeleri doğrultusunda yeniden düzenlemesi realitesi, bu edebi etkiyi de gerekli kılmaktadır. Bu biraz da sanat çalışmalarının, insan düşünce ve inançlarının bir yansıması olmasındandır. Hayatın her alanını etkilemeyen bir din de olsaydı, konu edebiyat veya sanat olunca en azından bu alanın ilk planda o dinin etkisi altında kalması söz konusu olurdu. Kaldı ki İslam, hayatın her alanını kendi etki sınırları içinde tutar. Dipnot 45. De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona uyarım. Kur'an-ı Kerim, El-A'raf suresi, ayet 203. Selami İzzet, tesir bir ihtiyaçtan doğar. Eğer bugün tesir altında isek, eğer dün tesir altında kalmış isek, buna ihtiyacımız olduğundandır. Sözleriyle, tesir olarak değerlendirdiği taklit etmeyi, taklit ihtiyacı veya örnek alma ihtiyacı olarak almamıza kapı aralıyor. Dipnot 46. Neye Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S. 126. Bununla İslam'ın edebi zevkleri belirleyiciliği birleşince şu düşünülebilir. Türklerin edebiyatlarının İslami bir çizgiye girmesi gerekiyordu. Bunu boşaran bir toplum, yani İranlılar da, Türklerin her an alışveriş içinde olabilecekleri kadar birbirlerine yakın olduklarından, onların İslamlaşmış edebiyatları, Türk dehasınca örnek alınmış, buradan yola çıkılarak İslami Türk edebiyatı oluşturulmuştur. Bu örnek almanın nasıl bir edebiyat olabileceği konusunda bir ön bilgi olmaktan öte, çok yakın bir benzerini ortaya koyma biçiminde olması, divan edebiyatını taklitçi olarak görmeye yol açan en önemli konudur. Bu noktada Türklerin söz konusu örneklere ne kadar kendilerinden eklemeler yapıp yapmadıkları önem kazanıyor. Sayfa 238. Bu edebi çalışmalar Türklerce yapılıyorsa ne kadar başka bir toplumun taklidi olursa olsun Türkçe özgüdür gibi bir düşünce ileri süren Cenab-ı Şehabettin. Çünkü o benim melekatımın muhassalası olacaktır. Madem ki ben Türk'üm, melekatım Türk'tür, onun mahsulü bizzaruret Türk olur. Dipnot 47 mantığıyla taklit olayının suçlanacak bir konumda olmaması gerektiğini söylüyor. Onun asıl savunduğu taklit de olsa Türk'ün yazmış olması onu Türk'ün malı yapar biçimindedir. Taklitçilik suçlamasını yapanlarsa özellikle divan edebiyatını Türk'ün malı olmamakla suçluyorlardı. Dipnot 47. Kenan Hulusi Koray. Cenab-ı Şehabettin Bey'le konuştuklarım. Muhit Dergisi, Mayıs 1930, N29, S6. Halit Ziya da eserin taklit veya özgün olmasını değil, yazarının ait olduğu toplumu ve eserin kendi ruhundan doğmuş olmasını önemli görmektedir. Düşünülmelidir ki, asıl şart, saniyin mucit olsun yahut mukallit olsun, filan veya falan milletin ferdi olmasında, eserinin kendi ruhundan doğmuş bulunmasındadır. Dipnot 48. Halit Ziya Uşaklıgil, Milli Edebiyat, Her Ay Dergisi, Mart 1937, N1, S106. Bu iki gerekçenin ilki, Cenab-ı Şehabettin'le aynıdır. O, yalnızca hangi toplumdan olması önemlidir diyordu. Halit Ziya ise buna bir şart daha ekliyor. Eserinin kendi ruhundan doğmuş bulunması. Yoksa Halit Ziya için ölçü ve şekil gibi teknik zemin önemli değildir. Dipnot 49. AG S106. Divan edebiyatı da Türk kaynağından doğmuş olmak temel taşını kaybetmemiştir. Dipnot 50. AG S106. Divan edebiyatını taklitçi bulmayanların yaklaşımlarını Türklerin divan edebiyatıyla kendilerine özgü bir edebiyat ortaya koymuş olmaları ve divan edebiyatının kendi ölçüleri içinde güzel olduğu gibi iki noktada toplamamız mümkündür. Yalnız bu türlü düşünenler divan edebiyatının taklitle başladığını kabulleniyor, ancak taklitçi bir yapı kazanarak bu yapı içinde yürüdüğünü kabullenmiyorlar. Sayfa 239. Bazı kimselerin sandıkları gibi gayrimilli, gayri içtimai, gayri hayati, Arap, Acem taklidi falan değildir. Aynı kültür ve aynı estetiğin mahsulü olan Arap, Acem edebiyatlarından çok başkadır. Dipnot 51. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936, N61, S200. Burada sözü geçen aynı kültür ve estetik ifadesinden, her üç toplum edebiyatının da İslam'dan etkilenmiş olmasını, İslam kültürü çerçevesinde yer almasını anlamamız gerekiyor. Her ne kadar ona özellikle Garp kültürü ifadesini öğrendikten sonra onun tersi gibi düşünüldüğü için Şark kültürü deniyorsa da, onun belirleyici özelliği İslam'ın etkisinde oluşmasıdır. Vasfi Mahir bu, aynı estetik ve kültürün mahsulü ifadesi için kendisine Garp'tan da önemli bir örnek buluyor. Tıpkı aynı kaideler ve aynı estetik altında meydana gelen Alman, Fransız ve İngiliz edebiyatlarının birbirinden başka olduğu gibi. Dipnot 52. AG S200. Bu örnekleme ile divan edebiyatının taklitçi bir edebiyat sayılmaması gerektiği açığa çıkıyor. Yani bir takım benzerliklerden yola çıkarak aynılığını ve taklit edilerek oluşturulduğunu öne sürmek, 1930'lu yıllarda kendilerine yeni ve tek örnek diye aldıkları Garp edebiyatı tarihi açısından mümkün değildir. Divan edebiyatındaki bu İslam kültürü etkisinin taklitçilik olarak değerlendirilmesi, daha çok bu etkiye karşı gelmekten, onu benimsememekten ileri gelmektedir. Çünkü bu suçlamanın ağırlık kazandığı, bizim araştırmamızın da söz konusu olduğu dönemler, Garp kültürünün benimsendiği, onun adına, onun dışında kalan etkilerin eleştiriye uğradığı günlerdir. Yani asıl hedef bu taklitçilik tavrı değil, söz konusu etkidir. Türk edebiyatındaki İslam kültürü etkisine, bir kültürün taşıyıcılığı gözüyle bakan bir Garplı ise bunu utanılacak bir şey değil, şeref konusu olması gerektiğini söylüyor. Türklerin, yeryüzünde başka hiçbir millete nasip olmayan, bütün Harsların nakil ve mutavassıtlığı vazifesini yapmış olmalarının kendileri için utanılacak bir şey değil, bilakis pek şerefli olduğunu söyleyebiliriz. Dipnot 53. Heinrich Glück, Türk Sanatının Dünyadaki Mevkii, çeviren Köprülüzade Ahmet Cemal, Türkiyat Mecmuası 1930, C3, S126.